Ayrım 27, sayfa 345. Yine teftiş geliyormuş. Bu defa da tank araştırması yapmak için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyormuş. Kimden mi söz ediyorum? Roth'tan. Her fırsatta Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeyi alışkanlık haline getiren Alman Yeşiller Partisi eş başkanı Claudia Roth'tan. Şimdi de Almanya'dan satın alınan tankların PKK'ya karşı kullanılıp kullanılmadığını araştırmak amacıyla Türkiye'ye gelecekmiş. Medyaya göre Bayan Roth, Alman radyosuna yaptığı açıklamada söz konusu tankların sadece ülke dışından gelen saldırılara karşı kullanılabileceğini belirterek bu konuda incelemelerde bulunacağını söylemiş. Sanki Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki yasa dışı örgüt operasyonları tanklarla toplaklıkla gerçekleştiriliyormuş gibi. İnsan ne kadar sakin davranmaya, sinirlenmemeye çalışsa da olmuyor, elde değil. Almanya'daki bir partinin mensubu ya da eş başkanı her neyse, aklına estiğinde bir başka ülkeyi adeta denetlemeye, incelemeye, teftişe kalkışıyor. Kendinde o ülkenin iç işlerine karışma hakkını bulabiliyor. Hatırlarsınız, daha önce de Leyla Zana ile görüşmek için gittiği Ankara'daki cezaevine sokulmayınca kapıları tekmeleyip yumrukladığı yazılıp çizilmişti. Bakalım bu defa neler yapacak? Dilerim zırhlı araçları, tankları yumruklamaya kalkışmaz. Ne diyelim? Galiba Bayan Roth Türkiye'yi sömürge, kendisini sömürge varisi sanıyor. Peşmerge başının ayrını kabardı. Peşmerge başının Türkiye'ye yönelik tehditvari sözlerini dinlerken zaten yüksek olan sinir katsayımın daha da yükseldiğini hissettim. Kimden mi söz ediyorum? Yıllarca Türkiye'nin izniyle sınar ticareti sayesinde geçimlerini sürdüren, Ankara'nın verdiği kırmızı pasaportla dolaşan, daha düne kadar Türk askerinin karşısında selam duran Kuzey Irak'taki peşmergelerin başı Barzani'den. Şimdi ise adeta Türkiye'ye meydan okuyarak Kerkük'ün Kürt kenti olarak Kürdistan'a ait olacağından söz ediyor. Medyaya göre dünyada hiçbir güç veya devlet benim Kerkük'ten vazgeçmemi sağlayamaz. Türkiye'yi akıllı olmasını, bölgenin Kürtlerin hakimiyetinde olmasını kabullenmesini, desteklemesini tavsiye ederim diyor. Amerika'nın sayesinde ayranı kabardı ya, mangalda kül bırakmıyor, koca Türkiye'ye kafa tutuyor. Diyeceksiniz ki bütün bunlar Ankara'nın sessizliğinden kaynaklanıyor. Doğrudur da adamın tehditkar demeçleri tüm TV kanallarında yayınlanıyor. Ankara'daki zat-ı muhteremlerden biri çıkıp da yeri göğü inletecek bir üslupta Barzani Efendi'ye ve destekçilerine hadlerini bildirmiyor. Sadece Kerkük konusunda mı? Hayır, Kıbrıs konusunda da. Allah'tan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, yavru vatan Kıbrıs'ı ziyaretinde kesim çözüm olmadan Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecektir uyarısında bulundu da politikacılar biraz olsun seslerini yükseltmeye başladı. Vallahi zaman zaman düşünüyorum, iyi ki asker var, iyi ki suskun kalmayıp konuşan paşalar var. Sözün özün artık birilerinin burnumuzun dibindeki karıştırıcıya, kışkırtıcıya haddini bildirmesi. Türkiye Cumhuriyeti ile boy ölçüşmeye kalkışılmasının ateşle oynamak anlamına geldiğini hatırlatması lazımdır. Yoksa Türkiye'nin verilen tavizler sonucu sarsılan otoritesi daha da zedelenecektir. Bıyık ve Avrupa. Dışişleri Bakanlığı'nın konuğu olarak geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gelen Hollandalı gençler, CHP milletvekili Tacidar Seyhan'a bakın ne demiş. Bu bıyıkla mı Avrupa'ya gireceksiniz? Medyaya yansıyan haberlere göre CHP'li Seyhan da bıyık Türk insanının mertliğinin ifadesidir. Ayrıca çağdaşlık görüntüde değil beyindidir karşılığını vermiş. İyi de etmiş. Ancak ülkelerinde pek fazla bıyıklı erkek görmeyen Hollandalı gençlerin de kabahati yok. Anlatılmadıysa öğretilmediyse nereden bilsinler ki? Bilseler Avrupa'ya bu bıyıkla mı gireceksiniz diye sorarlar mıydı? Neyi mi bilseler? Küçümsedikleri ya da yadırgadıkları bu bıyıklı insanların, o bıyıklı atalarının uzun yıllar önce Avrupa'ya girdiğini. Şu an bazıları AB üyesi olan birçok Avrupa ülkesinde etekleri öpülerek, önlerinde diz çökülerek karşılandığını. Hollandalı gençler ve Avrupalı dostlarımız sakın ola ki alınıp gücenmesinler. Bunu ben söylemiyorum. Dünya tarihi söylüyor. İyimser olmak mı? ABD'de yapılan bir araştırmada karamsar insanların iyimserlere oranla çok daha erken bunadıkları belirlenmiş. Vaziyet böyle olunca bilim adamları erken bunamamak için iyimser olun önerisinde bulunmaya başlamış. Bu Türkiye dışındaki ülkelerde yaşayan insanlar açısından hayli sevindirici gelişme. Niçin mi Türkiye dışındaki? İyimserliğin bize göre olmadığı, bu gidişle de olamayacağı için. O da ne demek mi? Günümüz Türkiye'sinde iyimser bakacak, iyimserlik yaratacak hiçbir şey yok ki demek. İnsanlar neye iyimser bakacak? Bankaların peş peşe hortumlanmasına mı? Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının yenmesine mi? Rejimin altının oyulmaya çalışılmasına mı? İşsiz sayısının patlatılmasına mı? Kepenk kapatan esnafın sayısının artmasına mı? Asgari ücretin açlık sınırı altında kalmasına mı? Emeklinin pazar artıklarıyla doymaya çalışmasına mı? Yedişer milyar lira maaşlı vekillerin zam istemesine mi? Perişan haldeki çiftçinin azarlanmasına mı? Muhalefetin sesinin soluğunun çıkmamasına mı? İnsanların sahte rakıya kurban gitmesine mi? Kaçak gıdalarla halk sağlığının tehdit edilmesine mi? Türk bayrağının alçakça parçalanmak istenmesine mi? Terörist başının yeniden yargılanmasının istenmesine mi? Bütün bu olumsuzluklarla iç içe yaşamak zorunda kalan insanların karamsarlıktan kurtulması mümkün mü? Dedim ya, iyimserlik bize göre değil. Müttefik gibi davranmak mı? Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Eric Edelman Türkiye'yi uyararak bakın ne diyordu. Müttefikseniz ona göre davranın. Medyaya göre Bay Edelman şöyle devam ediyordu. Açıklamalar nezaket kurallarını aştı ve yapıcı eleştiri olmaktan çıktı. Müttefik ülkeler yaptıkları açıklamalarda da müttefik gibi hareket eder. Büyükelçi Eric Edelman bütün bunları Türkiye'nin Irak'taki gelişmelere Fener Rum Patriği Bartolomeus için ekümenik ünvanını kullanmasına tepki gösterdiği için söyleniyordu. Müttefiklerin müttefik gibi davranması gerektiğinden, Türkiye'nin açıklamalarının nezaket kurallarını aştığından söz eden Bay Edelman'a sormadan edemeyeceğim. Niye mi? Amerika tarafından Türkiye'yi bölmek isteyen PKK'lılara bir zamanlar yapılan yardımın, Türk birliklerinin bölücü terör örgütünün ülkeye sızmasını önlemek için sınır ötesi operasyon düzenlemesine izin verilmeyişinin, Kuzey Irak'ta Türk subaylarının başına çuval geçirilişinin, sözde Ermeni soykırımının kabul edilişinin, sözünü ettikleri müttefiklerle ve de nezaket kurallarıyla bağdaşıp bağdaşmadığının. Türkiye müttefikliğin ne olduğunu çok iyi bilir Sayın Edelman. Onun içindir ki Kore Savaşı'nda Amerika ile birlikte göğüs göğüse çarpışarak binlerce insanını şehit vermiştir. Ancak Amerika ne yazık ki böylesi müttefikinin başına yıllar sonra çuval geçirme nezaketsizliğini sergilemiştir. Ne dersiniz, haksız mıyım? Türk devleti sessiz kalmamalı, kalamaz. Tarih 14 Nisan 1986. Amerikan savaş uçakları Libya lideri Muammer el-Kaddafi'nin sarayını bombalıyor. Niçin? ABD'nin bir vatandaşı öldürüldüğü için. Evet, Amerika bir diskoteye düzenlenen saldırıda ABD'li çavuş Karen Ford'un öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Libya'yı bir anda cehenneme çevirdi. Sen misin ABD vatandaşının kanını döken? Kaddafi'nin saraylarından birine 15 dakikalık hava saldırısı ve Amerikalı Ford'a karşı Libya liderinin manevi kızının canı. O saldırıdan Kaddafi'nin iki oğlu ise yaralı olarak kurtuldu. Dönüp tarihe baktığımızda benzerlerinin şu ya da bu şekilde başka ülkeler tarafından başka ülkelere karşı da uygulandığını görüyoruz. Peki ya Türkiye? Bir vatandaşı ekmek parası uğruna çalıştığı Irak'ta El-Kaide'nin cellatları tarafından acımasızca katledilen, iki ya da üç vatandaşı da rehin tutulan Türkiye hiçbir şey yapmamalı mı? Başka ülkeleri yönetenler burnu kanatılan vatandaşları için bile dünyayı ayağa kaldırırken, koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler üzüntülerini dile getirmekle mi kalmalı? Hayır, gereken yapılmalı. Aralarında Hizbullah örgütüne mensup bazı Türklerin de bulunduğu sanılan cellatların akıttığı Türk kanı yerde bırakılmamalıdır. İlle de tankla topla tüfekle olacak değil ya, terör uzmanlarının da deyimiyle bu ülkenin dünya çapında başarı sağlamış istihbarat birimleri de var, gözüpek ajanları da. Burnumuzun dibindeki Irak'ta gizlenen cellatların yerlerini belirlemek, onları paketleyip getirmek dünyanın yaşayan en azılı teröristi Apo'nun Kenya'dan paketlenip getirilmesinden daha zor olmasa gerek. Evet, bu konuda bir şeyler yapılmalı. Türkiye'nin gücü gösterilmelidir. AB uğruna verilen tavizlerin sonucu. Öyle bir fotoğraf düşünün ki yaşattığı acı ve yarattığı öfkenin tarifi olanaksız olsun. Neden mi söz ediyorum? Türk bayrağının ayaklar altına alınışını, parçalanmak, yakılmak işlenişini gösteren fotoğrafları. Şu ya da bu düşman ülkenin herhangi bir yerinde değil, İstanbul'un Şişli Meydanı'nda sergilenen görüntüden. Evet, DEHAB mitingi sırasında gerçekleşen iğrençlik karşısında çileden çıkmamak, tahrik sonucu gerçekleşen Türk ulusunun bayrağına yönelik saygısızlığa sessiz kalmak mümkün mü? Bu ne cüret, bu ne alçaklık? Mitingi düzenleyenlerin yakılmasına son anda engel olduğu Türk bayrağına el uzatanlar, uzattıranlar elbet bir gün kendi kazdıkları kuyuda boğulacak. Ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri, okullarında okuyup meslek sahibi oldukları ülkenin askerlerini sırtından kurşunlayan, kurşunlatan hainler elbet bir gün alevlendirilmeye çalıştıkları ateşte yanacak. Tarihten bir haber zavallılar. Dünyanın en güçlü devletlerinin indiremediği bayrağı siz mi indireceksiniz? Dünyanın en güçlü ordularının parçalayamadığı toprakları siz mi parçalayacaksınız? Diyeceksiniz ki laiklik karşıtlarının ellerinde pankartlarla sokaklara dökülmesi, meydanlarda bölücü sloganlar atılmaya başlanması, Türk bayrağının yakılmaya kalkışılması gibi olaylar durduk yerde mi yeniden baş gösterdi? Tabii ki durduk yerde değil. Avrupa Birliği'ne üyelik hayaliyle verilen tavizlerin sonucunda. Türkiye'yi babalarının çiftliği gibi görmeye başlayan Avrupalı parlamenterlerin her isteğine boyun eğme sonucu baş gösterdi. Ancak buradan Türk ulusunun bir ferdi olarak, Türk medyasının bir yazarı olarak, oğlu o bayrak uğruna şehit düşmüş bir baba olarak diyorum ki, bölücüsüyle, irticacısıyla değil bininin, topunun gücü, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni parçalamaya yetmeyecek. Rengini şehitlerinin kanından alan ay yıldızı bayrak, sonsuza kadar bu ülkenin dört bir yanında şanla, şerefle dalgalanacaktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu. Her fırsatta Türkiye'ye dil uzatmasıyla tanınan Fransa'nın eski First Lady'sinin neden PKK destekçisi olduğu sonunda anlaşıldı. Kimden mi söz ediyorum? Madame'dan. Medyaya yansıyan haberlere göre Fransa eski Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın dul eşi Daniel Mitterrand'ın oğlunun silah kaçakçısı olduğu belirlenmiş. Dikkatinizi çekerim. Bir dönem Türkiye'de insan haklarının ihlal edildiğini, gözaltında işkence yapıldığını söyleyip durarak ortalığı ayağa kaldıran. İkide bir Güneydoğu'ya gelerek PKK'lı terörle kucaklaşan madamın oğlunun uluslararası silah taciri olduğu ortaya çıkıyor. Fransız polisi tarafından gözaltına alınan Jean-Christophe'un babasının cumhurbaşkanı olduğu, annesinin de Türkiye aleyhine karalama kampanyası yürüttüğü sıralarda gizli fabrikasında ürettiği silahları bazı ülkelere sattığına işaret ediliyor. Demek ki o dönemde madamın PKK'ya verdiği destek, örgüt militanlarına yaptığı hamilik boş yere değilmiş. Oğlu silah kaçakçısı olan kadın yasa dışı yollardan silah sağlayan örgütlerin yerine devletleri destekleyecek değildi ya. Ayrıca o silahlardan PKK'ya da satılmadığı ne malum? Durmaksızın insan haklarından dem vuran madama şimdi sormak lazım. Peki ya oğlunun yasa dışı yollardan falanca ya da filanca ülkedeki örgütlere sattığı silahların, delik deşik ettiği insanların yaşam hakkı ne olacak? Boşuna Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu dememişler. Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan gazetemize konuştu. Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, yazı işleri koordinatörümüz Hüseyin Avuç'a 2006'da erken seçim var dedi. Hür Parti lideri Yaşar Okuyan iktidara seslendi. AB sarhoşluğunu bırakın, ülkedeki açların haline bakın. AB'nin tuzaklarla dolu müzakere kararının tarihi başarı olarak tanımlanmasının hayret verici olduğunu belirten Yaşar Okuyan, uyanın artık beyler dedi. Okuyan iktidara sosyal patlamanın eşiğine getirdiğiniz Türkiye, 29 milyon insanı yoksulluktan, 3 milyon insanı açlıktan kurtarmaya bakın çağrısında bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi içten içe kaynıyor. 120 civarında milletvekili AKP'den ayrılmak için şartların oluşmasını bekliyor. Müthiş iddia değil mi? Peki, adım gibi eminim diyerek bu müthiş iddiayı ortaya atan kim? Ecevit Başbakanlığındaki 57. Koalisyon Hükümeti'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan. Önceki gün beraberinde medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Polat'la gazetemizi ziyaret eden Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan aynen böyle diyor ve ekliyordu. Bunu zaman zaman bir araya geldiğimiz, sohbet ettiğimiz bazı AKP'li milletvekillerinin kendileri söylüyor. AKP'nin yarattığı gerilimin patlama noktasına geldiğine dikkat çeken okuyan, Cumhuriyet'in kurumlarından neredeyse halkın bütün kesimlerine kadar herkesle kavgalı hale gelen bu iktidar ilk seçimle gidecek diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyordu. Bunu AKP'li politikacıları da çok iyi biliyor. AKP'li birçok arkadaşımız iktidarın bazı konulardaki icraatlarından, uygulamalarından rahatsızlık duyuyor. Ama bunu dile getiremiyor. Dile getirenler de apar topar ihraç ediliyor. AKP'nin şu ana kadar dağılmamasının nedeni sahada sorunları çözebilecek güçlü bir parti olmayışıdır. Adım gibi eminim ki şartların oluşması halinde 120'ye yakın milletvekili bir gün bile AKP'de kalmayacak. Aralarında bazı bakanların da bulunduğuna inandığım birçok AKP'li politikacı katılmak için sahada AKP'ye alternatif güçlü bir parti oluşmasını bekliyor. Böyle iktidar görülmedi. Politik konulardaki görüşlerini, düşüncelerini, iddialarını açıklarken AKP iktidarını topa tutmayı sürdüren Yaşar Okuyan, hiçbir iktidarın halkı böylesine kaderine terk etmediğini, askerle bu kadar uğraşmadığını, irticai faaliyetlere bu derece müsamaha göstermediğini, teröre bunun binde biri kadar seyirci kalmadığını ileri sürerek, Türkiye bu iktidardan Çankaya'yı da ele geçirmeden kurtulmalıdır, kurtulacaktır diyordu. AKP'li politikacıların seçim öncesi vaatlerinin tam tersi icraat ve uygulamalarda bulunduğunu öne süren Türkiye'nin en deneyimli politikacılarından Yaşar Okuyan şöyle devam ediyordu. Açlığa, yoksulluğa, yolsuzluğa son vereceklerini söyleyerek oy aldılar. Açlığı da, yoksulluğu da, yolsuzluğu da patlattılar. Çünkü bu üç illetle mücadele edecekleri yerde herkesçe bilinen başka işlerle uğraştılar. Yani toplumun tümünün değil küçük bir bölümünün sorununu gidermeye kalkıştılar. Bunun için de Cumhuriyet'in değerleriyle bağdaşmayan uygulamalarda bulunarak devletin en önemli kurumlarını dahil karşılarına aldılar. Sözünü ettikleri değişimleri sadece kılık kıyafetlerinden ibaret kaldı. Zihniyetinin ne olduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkan bu iktidar ilk seçimde devrilecektir. Halk tarafından sandık aracılığıyla devredilecektir. Çünkü bu ulus bu ülkeyi sokakta bulmadı. Ekim'e kadar erken seçim. Yaklaşık 8 ay öncesi sohbetimiz sırasında 2006'nın Ekim ayına kadar erken seçim olacak diyen Yaşar Okuyan bu konudaki ısrarını da sürdürerek erken seçim hala gündemde. İstedikleri kadar istemiyoruz desinler, büyük olasılıkla Ekim ayında seçime gidecekler. Hiçbir iktidar aylar öncesinden seçime gidileceğini açıklamaz. Biz 57. hükümet döneminde seçime gideceğimizi çok önceden mi açıklamıştık? Aynı şey olacak. Bir sabah erken seçim haberiyle uyanılacak. Bana göre Recep Tayyip Erdoğan gerilimi patlatmamak, başına daha fazla iş açmamak için Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce sandığı milletin önüne koyacak. Çankaya'ya çıkmaya kalkışırsa neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. İttifak olasılığı sürüyor. Bülent Ecevit'in gündeme getirdiği, Rahşan Ecevit'in de sürdürdüğü partiler arası ittifak, güç birliği çalışmalarının noktalanmadığını söyleyen Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan, sohbetimizi şu sözlerle noktalıyordu. Sözü edilen güç birliği şu ya da bu şekilde gerçekleşecek. Çünkü bu konuda söz sahibi olanlar bu oluşumu engellemeleri halinde doğabilecek telafisi imkansız hatalarının hesabını tarih önünde vermek zorunda kalacaklarının bilincindedir. İnanıyorum ki seçime birkaç ay kalaya kadar Sayın Ecevit'in Cumhuriyeti ve kazanımlarını korumalıyız diyerek gündeme getirdiği bu ittifak fireli de olsa gerçekleşecek. Evet, Yaşar Okuyan yaklaşık 3 saat süren sohbetimiz sırasında işte bunları söylüyor. Bu görüşleri savunuyor. Bu iddialarda bulunuyordu. Ancak söylediği bir şey vardı ki hayli önemli. Neden mi söz ediyorum? Sayın Okuyan'ın 120'ye yakın milletvekilinin AKP'den ayrılma düşüncesinde olduğundan. Doğruluğunu, yanlışlığını elbette bilemeyiz. Bildiğimiz bir şey var ki politikada her şeyin olabileceğidir. Dönemin iktidar partisi DSP'den bir anda 60'a yakın milletvekilinin istifa ettiğidir. Ne dersiniz, haksız mıyım? AB yolunun sarhoşluğunu bırakın, parasızlıktan iftarını açamaz hale gelen milyonlarca fakir fukaraya bakın. Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı ve Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan, iktidardaki politikacılara işte böyle sesleniyordu. Avrupa Birliği'nin ucu açık müzakere kararının tarihi başarı olarak tanımlanarak Türkiye'de bayram havası estirilmeye çalışılmasını hayretle karşıladığını söyleyen Okuyan, ortada ne tarihi başarı ve ne de bayram yapacak bir gelişme var diyordu. Türk siyasetinin ünlü simalarından Yaşar Okuyan yaptığımız sohbet sırasında oyun içinde oyun var diyor ve ekliyordu. 3 Ekim 17 Aralık Sevr dayatmasının yol haritasıdır. Bu harita milli davamız olan Kıbrıs'ın feda edilmesi, sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi, Türkiye'nin bölünmesi gibi birçok kabullenmemizi öngörmektedir. Yani Türkiye sonunun nereye varacağı bilinmeyen karanlık bir yola adım atmıştır. AKP iktidarının izlediği teslimiyetçi politikalar sonucu. Bu teslimiyetçiliği başarı gibi göstererek milleti aldatmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi şartsız şurtsuz Avrupa Birliği'ne tam üye mi yaptılar ki başarıdan, zaferden söz ediyorlar? Ucuz kahramanlığı bıraksınlar, iftarını açamaz hale gelen milyonlarca fakir fukaranın içler acısı haline baksınlar. Milletin karnı hayallerle, boş laflarla doymuyor. 29 milyon insan yoksul. AKP'nin tek başına iktidara gelmesinin tek nedeni işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa son verme vaadi olduğunu hatırlatan Yaşar Okuyan, bu üç melanetin de daha da patladığını savunuyordu. İşsiz sayısına ilişkin resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını belirten Okuyan sözlerini şöyle sürdürüyordu. Türkiye'deki işsiz sayısı 13 milyona yükseldi. Yoksulluğa, yolsuzlukla mücadele için iktidara gelenler döneminde yoksulluk da yolsuzluk da patladı. Bu ülkede 29 milyon insan yoksulluk sınırı altında, 3 milyon insan ise açlık sınırı altında yaşıyor. Bunu ben söylemiyorum, bunu ciddi araştırmaların sonucu söylüyor. İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluk azaldıymış külahımı anlatsınlar. Esnaf peş peşe kepenk kapatıyor, insanlar işsizlikten intihar ediyor. Gasp, kapkaç, hırsızlık olaylarında %70'lik artış var.